Ayrım 18, sayfa 315. Karımın durumu belli oldu mu acaba? İfade verdi mi? Altı önemeli öğleden sonra alıp yine Mamak'taki bir başka cezaevine götürdüler. Peki ama niye? Halil Berk dayı da bir başka koğuşa taşıdılar. Akşam üstüne doğru Doğu Perinçe'yi getirdiler. Koğuşun dibinde gözlerimizin önünde coplarla alabildiğini dövdüler. İçim parçalandı. Of! Altan Ömer'in dostluğunu çok arayacağım. Ulan uçak kaçırmadığını biz de biliyoruz. Salak herif. Ne diye o kadar direndin? Bu sözü büyük harflerle yazıp camlatıp duvara asmam gerekecek. Onca pisliği yaptıktan sonra kollarıma girip sürükleyerek getirip yüzü koyun attıkları o karanlık ıslak betonun üzerinde soluk soluğa yatarken o ses bana böyle söylemişti. Bugünlük bu kadar yazmak yeter. Uyumak istiyorum. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Tam 22 bin imza. Hiçbir işe yaramayan 22 bin imza. Aslan Ümen o binlerce imzanın toplandığı dönemde hem Anka Haber Ajansı'nın başındaydı hem de Akşam Gazetesi'nin Ankara şefiydi. Akşam Gazetesi en sevilen, en çok okunan gazeteydi. İmzalar çoğaldıkça Aslan Ümen imzaları gazetenin manşetinden vermeye başlamıştı. Hem de imza sahiplerinin mesleklerini ayırarak tümünü yayınlıyordu. İmzalar 3.000'i buldu, imzalar 5.000'i buldu, imzalar 10.000'i buldu. Bunlar gazetenin üst manşetindeydi. Şu kadar milletvekili, şu kadar senatör, şu kadar profesör, şu kadar doçent, şu kadar asistan, şu kadar avukat, doktor, veteriner, mimar, mühendis, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, yazar, ressam, spiker. Adlar mesleklere göre alt alta sıralanıyordu. Yaşar Kemal ile Onat Kutlar İstanbul'dan toplanan 7.000 imzayı getirmişlerdi. Karımın Meşrutiyet Caddesi'ndeki ülke eczanesinden telefon ettiler. Acele gelmemi istediler. Fakülteden sınıf arkadaşım Onat Kutlar, Sinematek'in genel başkanıydı. Ankara şubesinin başında da ben vardım. Elçiliklerle bağlantıyı kuruyor, istenen filmleri sağlayıp İstanbul'a gönderiyordum. Aynı filmler bir süre sonra Ankara Sinematek'te de gösteriliyordu. Onat'la İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun en azından ayda bir buluşuyorduk. Ama Yaşar Kemal'i 3 yıl var ki görmemiştim. Bir taksiye atlayıp gittim, eczanenin önünde durup gelmelerini işaret ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkanı Necdet Uğur'a gidecekmişiz. Yaşar Kemal ile Onat Kutlar bizleri İsmet Paşa ile buluşturması için Necdet Uğur'dan günü almışlar. Hedef önce Necdet Uğur, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü. Yaşar abi ile Onat eczaneden çıkıp geldiler. Öpüştük. Onat'la ikimiz taksinin arka koltuklarına geçtik. Yaşar Kemal her zaman yaptığı gibi sürücünün yanına oturdu. Çankaya doğru yola koyulduk. Yaşar Kemal bilirim sevdiklerini sövgülerle sever. Beni de öyle sevmeye başladı. Eşyoğlu eşek diye başlayan bir cümleyle önden arkaya bir soru soruyor, ben de arkadan yanıtlıyordum. Her sorusu yeni bir sözcüğüyle başlıyor, ben de onun her sözcüğünün Yaşar Kemal'ce bir sevgi sözcüğü olduğunu bilerek bütün sorularını sevgiyle yanıtlıyordum. Bir ara sürücü dayanamadı, bunca sövgüye, bunca sevgiyle yanıt veren kişiyi görmek için şaşkınca dönüp beni görmek istedi. Birden çok öfkelendim. Niye baktığını sordum. Sürücü başını salladı, aynadan gülen şaşkın yüzünü gördüm. Bu kez adam akıllı öfkelendim, yanında oturan adamın kaba biri olduğunu, tipik bir Adanalı köylü olduğunu, sevdiklerini ayının yavrusunu sevdiği gibi sevdiğini, bütün bu kabalığının yanında Türkiye'nin en büyük yazarı olduğunu, adının da Yaşar Kemal olduğunu söyledim. Söylemez olaydım. Sürücü dönüp Yaşar Kemal'e baktı. Sen gerçekten Yaşar Kemal'sin dedi. Tanıdım seni. Ağabey senin ince Mehmet'ini Sinop'ta cezaevinde yatarken okumuştum. Bayılmıştım ağabey. Sonra Sivas'ta askerken senin o müthiş üçlemeni okumuştum. Orta Direk, Yerdemir Gökbakır, Ölmez Otu. Ağabey, Mehmet Ali anasını omzuna alıp nasıl da indiriyordu Çukurova'yı ağabey. O yılanları nasıl da düzüştürüyordun. Sonra Demirciler Çarşısı, sonra Yusufçuk Yusuf. Bir yazarın karşılaşacağı en güzel yaşantılardan biriydi. Yaşar Kemal, keyiften kabardıkça kabarmış, öncemi kaplamıştı. Onat'la önümüzü göremiyorduk. Arkada, karanlıkta ikisinin konuşmalarını dinliyorduk. Çankaya'da Farabi Sokağa döndük. Elimizdeki yazılı adrese göre sağda birkaç ev sonra Necdet Uğur'un evinin önünde olacaktık. Geldik, durduk. Necdet Bey ile karısı kapıdaydılar. Sanırım biraz da gecikmiştik. Sürücü fırladı, özel sürücüsüymüş gibi arabanın ön kapısını açtı. Yaşar Kemal'in inmesine yardımcı oldu. Onat'la ikimiz kapıyı kendimiz açıp dışarı döküldük. Sürücünün bizi gördüğü bile yoktu. Yaşar Kemal ile sürücünün birbirlerine sarılışları görülecek şeydi. Yaşar ağabey o her zamanki eli açıklığıyla cüzdanından çıkardığı oldukça büyük bir parayı sürücünün eline sıkıştırdı. Sürücü parayı bozamayacağını söyleyince Yaşar ağabey gülerek hepsi senin anlamında sürücünün omzuna vurdu. Sürücü şaşkındı. Yaşar Kemal'in elini öptü, bir daha sarılıştılar. Kopamıyorlardı birbirlerinden. Sürücü sonunda teşekkür ederek dönüp yerine geçti. Tam biz kapıya yönelirken uzanıp arabanın sağ kapısının camını açtı. "Yaşar ağabey!" diye seslendi. Döndük. "Sait Faik'i senden daha çok seviyorum, naber?" diyerek gaza basıp uzaklaştı. Yaşar Kemal elbette böyle bir son beklemiyordu. Onat'la ikimiz gülmekten kırılıyorduk, yerlerdeydik. Yaşar Kemal ise çok şişirilmiş bir balona iğne batırılmış gibi öfkeden nerede söneceğini bilemiyordu. Necdet Uğur'la karısı kapıda şaşkınlıkla olayı izliyorlar. Onat'la ikimizin bunca gülüşüne bir anlam veremiyorlardı. "Ulan bunu kimseye anlatmayacaksınız. Anlatırsanız ağzınıza sıçarım," dedi Yaşar Kemal. Onat da, ben de kapının önünde gülmekten yerlere yattığımızın nedenini, bu olayı onca sormalarına karşın ne Necdet Uğur'la karısına ne de başkalarına yıllarca kimseyi anlatamadık. Okan yeni derginin geçmiş sayılarını topluca getirdi. Bir şölendi. Derginin Nisan sayısında Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri adlı şiirine vuruldum. Nasıl da atlamışım o şiiri. Okuyunca çıldırdım. Edip'in yazdığı en güzel şiirlerden biriydi. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden böyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına. Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken sorarken üzünçlü bir ev görüntüsüne, camcının cam kesmesine, rüzgarın rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır, acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır, kurumakta olan. Gülemiyorsun ya gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı, bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılar, resimler, resimler cezaevleri, resimler özlem, resimler eskiden beri ve bir kaşın yukarı kalkık, sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi, o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında, esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi, uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt. Umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler, cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler. Kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki, hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? mendilimde kan sesleri. Dergileri bir yana bırakıp bu şiirle boğuştum bütün gün. Her dizesi kanıma işledi. Kaç kez okudum, kaç kez düşündüm üzerinde. O Malatya kokan, Nazilli kokan istasyonları hatırladım, özledim. Edip'in yaşanan olaylardan, genç ölümlerden bu kadar etkileneceğini, duyduğu acıyı, hüznü bu yoğunlukta yaşayacağını, bu incelikle dile getireceğini doğrusu beklemezdim. Akşama kadar bu şiirle dolaştım, bu şiirle yaşadım. Nice dizesi, nice bölümü belleğime, yüreğime kazıldı. Günlerce bu şiirle yatıp kalkacağımı biliyorum. O kadar da sessiz, sinik değil öyleyse yazarlarımız, şairlerimiz. Darmadağın edilen gencecik insanlar adına yazılmış müthiş bir ağıt bu şiir. Bir gün çıkarsam gün boyu Edip'le bu şiir üzerine konuşacağım. Bu şiirde bütün bir 1971'in 1972'nin izdüşümü var. O yılların yaşanmışlığının şiir düzeninde değiştirilmiş gerçekliği var. Bu şiir kadar güzel bir öykü yazmak isterdim. Cezaevinden çıktıktan sonra bir fırsatını buldum. Ver elini İstanbul. Trenden iner inmez vapurla Karaköy'e geçip bir taksiye atladım. Nur Osmaniye'ye gittim. Doğruca Kapalı Çarşı'ya, Edip'in antikacı dükkanına. Edip, her zamanki gibi batık tavanlı üst kattaki çalışma masasının başındaydı. Merdivenin ortasına gelmiştim ki gördü beni. Kalktı masasının başından, sarıldı, uzun uzun sıktı göğsünün üzerinde. Karşısındaki iskemleye oturttu. Çaylar geldi, konuşacak şey bulamıyor gibiydik. Çayları yarım bırakıp kalktık. Çıktık, Kapalı Çarşı'dan bir taksiye atlayıp bebeğe götürdü beni. Cam kıyısında bir masaya oturduk. Balık söyledi Edip. Salata söyledi, rakı söyledi. Bir güzel içtik. Dikkat ettim, eski hastalıklı titizliği kalmamıştı. Eskiden ne zaman bir meyhaneye gitsek, önce bir şişe su ister, çatalını, bıçağını, tabağını o suyla yıkamadan yemeğe girişemezdi. Sözü döndürüp dolaştırıp mendilimde kan seslerine getirdim. Şiirden bölümler okudum, şaşırdı Edip. Bir o kadar da sevindi. Bir ara bu Ahmet abinin kim olduğunu sordum. Mudipçe güldü. Tanımak ister misin dedi. Deli misin dedim. Hesabı istedi. Kalk seni Ahmet abiye götüreceğim dedi. Şimdi mi? Kalk dedi. Kalktık. Edip küçük bir motor kiraladı. Motorcuya Göksu'ya götür bizi dedi. Boğazı hiç konuşmadan motorun patpatlarıyla geçtik. İki yanlı yalıların arasından Göksu koyuna girdik. O zaman tertemizdi Göksu. İskeleye yanaştık. Atladık motordan. Edip Ahmet abiyi sordu. Bugün hiç görünmedi. Evindedir dedi kayıkçılardan biri. Yürüdük. Dik bir yokuşu tırmandık. Yokuşun tam tepesinde alçak taş duvarları küçük bir avlunun önünde durduk. Avluda kocaman beyaz bir sandal yatıyordu. Avlunun ötesinde de küçücük tek katlı sıradan bir ev. Ahmet abi diye seslendi Edip kapıdaki zile bastı. Avlunun içindeki küçük evin kapısı açıldı. Bir hanım çıktı kapıya. Ahmet abi evde mi dedi Edip. Kadın tanıdı Edip'i. Edip canım sen misin deyip geldi. Kapıyı gıcırtıyla açtı sarıldı Edip'e öptü. Gelin gelin Ahmet evde dedi içeriye. Ahmet bak kim geldi diye seslendi. Kapıda uzunca boylu, yapılı, yanık yüzlü Ahmet abi belirdi. Sarılıştılar, öpüştüler. Edip beni tanıştırdı. Ahmet abi bizi bahçeye buyur etti. Durun hele dedi. İçeri almadı bizi. Girip iskemlelerle çıktı geldi. Hanım hemen bir masa hazırla diye seslendi. Az sonra toprak avluda küçük tahta bir masanın başındaydık. Önce rakıyla su geldi. Sonra bardaklar. Ahmet abi bardaklara rakı döktü. Üç beyaz bardağı havaya kaldırıp tokuşturduk. Karısı tez elden masayı beyaz peynirle, domatesle, hıyarla donatıverdi. Aklıma hemen şu dizeler geldi. Bir fırsatını bulup seslendirdim. Ve sana Ahmet abi, uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki, sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Ahmet abi heyecanlanmıştı. Ya kimsin sen arkadaş? Tanısana kendini, dedi. O zaman Edip, benim cezaevinden yeni çıktığımı, uçak kaçırma suçuyla uzun süre hapis yattığımı, denizlerle buluştuğumu, onlarla konuşup notlar aldığımı falan anlattı. Ahmet abinin bana bakışı bir anda değişmişti. Belli ki bana güveni artmıştı. Konu denizlere, sonra da Mahir'lere geldi. Mahir Çayan'la arkadaşları İstanbul'daki cezaevinden kaçmış, sonra da bir yerlerde kıstırılıp acımasızca öldürülmüşlerdi. Konu buraya gelince Ahmet abinin öfkelendiğini gördüm. Eşşoğlu eşekler, dedi. Bu sözlerine önce bir anlam veremedim. Bok herifler, dedi. Öfkelenmişti Ahmet abi. Hiç beklemiyordum bu tepkisini. Şaşırmıştım. Hiç yakıştıramamıştım ona. Edip'e baktım. Edip'in yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Kim için söylüyorsunuz bu sözleri, dedim çekinerek. O Mahir olacak herifle arkadaşları için söylüyorum elbette, dedi. Sustum. Gerçekten şaşırmıştım. Ulan it oğlu itler dedi. Var mıydı ölmek yani? O cezaevinden kaçmayı başardınız. Ulan ne diye mahalle aralarında dolaşıp saklanırsınız? Ulan bok herifler. Burada Ahmet abiniz ne güne duruyor? Gelecektiniz, bulacaktınız Ahmet abinizi. Sonrası kolaydı. Ahmet abiniz atacaktı sizi takasına. Ver elini Karadeniz. Ne asker yakalardı sizi, ne polis. Kurtulacaktınız. Ne diye o apartman aralarında kabadayılık yaptınız? İyi bok yediniz. Takır takır taradılar hepinizi. Yazık değil mi ulan bizlere? İçimiz kan ağlıyor şimdi. Ahmet abinin gözlerinde beliren iki damla yaşı hiç unutmadım. Karıma yazdığım mektuptan. Bugünü çok bekledim. Görüş günümüzü. Bırakılmış olabilirdin. Koşup gelebilirdin. Bir saat kadar önceydi. Avludaydık. Duvar dibindeydik. Gölgedeydim. Topumuz duvarın ötesine kaçtığı için oyunumuz durmuştu. Birden avluya açılan demir kapıdan adımla çağrıldım. Fırladım oturduğum yerden. Sen geldin diye sevinçle koştum. Yarı yolda umudum kırıldı. Bir pusulaydı gelen. Kardeşindendi. Dün ablama gittim. Merak etmesin iyiyim diyor. Sorgusu yapılmış. Savcılığa çıkmayı bekliyor. Şimdi kadınlar koğuşuna alınmış. Rahatmış. Karımın tek kişilik hücreden çıkarılmasına sevindim. İnsan burada ne küçük şeylerden ne büyük sevinçler çıkarabiliyor. Beyce Boran'da, Oya Baydar'da, Sevgi Nutku, Soysal'da bildiğim kadarıyla aynı koğuştalar. Zorla da olsa kitap okuyorum. Bu ara Boran adlı romanı okudum. İşte ama Turgenev'in Ham Toprak adlı romanına bayıldım. Karıma yazdığı mektuptan. Mektubun beni sevinçten deliye çeviren mektubun bugün akşam üzeri tam saat 20'de elime geçti. Yani 2,5 saat önce hücremden çıkıp koridordaki arkadaşlara onları pek ilgilendirirmiş gibi bağırarak ''Ülkü tahliye olmuş çocuklar'' dedim. ''Kim?'' dedi biri. ''Karım'' dedim. ''Gözün aydın'' dediler. Kalkıp elimi sıkanlar oldu. ''Haklılar. Onlara ne benim karımdan?'' Hızlı bir volta tutturdum koridorda. Sonra vazgeçti volta atmaktan. Koğuşa dönüp mektubunu bir daha bir daha okudum. Saat 21'de hücrelerimize girdik. Kapılarımız üstümüze kilitlendi. Soğuk suyla hele aralığında bir güzel yıkandım. Sonra çamaşır yıkadım uzun uzun. İçim içime sığmıyordu. Bir şeyler yapmalıydım. Kitap okumayı denedim. Elimde Anna Segers'in Transit adlı romanı vardı. Okuyamadım. Yürümedi roman. Sürdüremedim. Kötü bir çeviriydi. Hemen oturup sana bu mektubu yazmaya başladım. Yazılmalı bu mektuplar. Yazılmalı, saklanmalı. Bu mektuplar kuş kanadında uçurulmuş mektuplar. Bu mektuplarda kuş sesleri var. Edip'in mendilimde kan sesleri gibi. İleride bir gün yaşlanır da yaşarsak, açar okuruz bu mektuplarımızı. Bir kez daha duyarız kuş seslerini. Acılarımızın, sevinçlerimizin bu el yazmalarını. Çocuklarımız da okur belki. Belki başkaları da. Acısız bir dünyayı kurmak için geçmişin acıları, acıların tarihi iyi bilinmeli. Karıma yazdığım mektuptan. 2 aya geçkin bir süre sonra görüşebildik. Hiçbir kırgınlığın yoktu bana camın ötesinde. Solgundun. Pek az şey konuşabildik. Konuşamadık ama karşı karşıya dururken bile, susarken bile çok şey anlattık birbirimize. Ömer Ayni'ye gizleneceği bir ev aramak suçundan almışlar Ülkü'yü içeriye. Sorgusunda beni de sormuşlar. Demek sıkı yönetim komutanlıklarınca aranan, cürüm işlemiş şahısları sakladığı, barındırdığı, saklandıkları yerleri bildiği halde ilgili mercilere haber vermediği sanılan biri olarak da suçlanmaktayım. Karıma yazdığı mektuptan. Bugün koğuş gıdemlisi arkadaşımız salıverildi. Beni koğuş yöneticisi seçti arkadaşlar. Hiç istemediğim halde hayır diyemedim. Koğuş dediysem arka hücreler koğuşu. Görevimi iyi yapmaya çalışacağım. Aydınlıkçıları birer birer getiriyorlar. Oral Çalışlar geldi. Gün Zileli geldi. Daha sonra da Doğu Perinçek. Koğuş kalabalıklaşıyor. Doğu'yu getirir getirmez koğuşun dibine götürdüler. Hem de hücreye sokmadan çavuşlar dipte coplarla dövdüler de dövdüler. İçim parçalandı. Dayanıklı çocuk Doğu. Kapatıldığı hücreye yemeğini ben götürdüm. Sapasağlamdı, gülümsüyordu. İstanbul'a birkaç yayıncı arkadaşa kitap göndermelerini yazmıştım. Fethi Naci eksik olmasın, 7-8 kitap göndermiş. 1-2 güne kadar elime geçer. Sen kitap getirme, güzel bir kitabı okumak insanın o karmakarışık beynini nasıl da temizliyor. Karıma yazdığım mektuptan. Allah'ın kırında yapağınız bir ahlat ağacı gibiyim. Hem de bunca insanın bu kalabalığın içinde. İyi ki elimin altında Rilke'nin kitabı var. Yeniden okudum o kitabı. Ne güzel söylüyor Rilke. Yalnızlardan söz etmemiz, insanlardan fazla anlayış beklemektir. İnsanlar neden söz ettiğimizi anlarlar sanıyoruz. Hayır, anlamazlar. İnsanlar onu tüketen komşular olmuşlardır. Edip Cansever'in Turgut Uyar'ın son şiir kitapları için yazdıklarından yanlış anlamlar çıkarma. Bu çok yetenekli, bana nice güzel şiirler okutmuş iki şairin, bende nice izler bırakmış, geçmişteki bildiğim şiirlerinin gerisine düştüklerini, üzüldüğümü söylemek istemiştim. Biz değil, yaşayan acılardır diyen bir edibi, şimdi belliğimi karıştırıyorum da, bir ahşap evde, taşlıkta, yaz günleri bilmesem, bir tesliden soğuk, soğuk sular sızdığını bilmesem, güç dayanırım diyen bir Turgut'u nasıl küçümserim? Bak ne diyor mercimek Ahmet, gazetede bir yazıda okuyunca hatırlayıp yeniden sevdim. Ey oğul, ozan olup şiir söylemek istersen, söyleyeceğin sözün tam olmasına, aydınlık, açık olmasına çalış. Sakın örtülü söyleme. Söz şiirden, yalnızlıkın açılmışken, aklıma gelen iki dizeyi, seni de beğeneceğini umarak anmak isterim. Bir kişi bile değilim yalnızlıktan. Edip Cansever'in bu dize. Bu da İlhan Berk'ten. Adam ne kadar yalnızdı ki, boyuna kahveler ısmarladı durdu. Yalnız kalamamakla yalnızlık çekmek çelişik bir durum değil. Her an kalabalığın içindeyim ama Allah'ın kırında yapayalnız bir ahlat ağacı gibiyim. Karıma yazdığım mektuptan. Savcılıktan akşam üzeri döndüm. Ek bir sorguydu. Dış kapı cezaevinden kaçan Münir Ramazan Aktolga İstanbul'da yakalanmış. Mahkemede sorguya çekilmiş. Cezaevinden nasıl kaçtığını değil, nasıl kaçırıldığını uzun uzun anlatmış. O kaçtığında ben koğuş yöneticisiydim. Onun kaçışı yüzünden sorgulara çekilmiştim. Cezaevi tanklarla sarılmış, sonunda da yeniden Mamak cezaevine gönderilmiştim. Münir'in verdiği ifadesi iğrençti. Anlattığına göre kaçışını ben planlamışım. Münir ifadesinde beni çok ince ayrıntılarla uzun uzun anlatıyordu. Bir ifadeden sonra İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi bir yazıyla benim bu konuda vereceğim ifadeyi istemiş. Önümdeki kağıda yazacak hiçbir şey bulamıyordum. Münir'in bunca yalanı karşısında önce paniğe kapıldım. Sonra biraz yatışınca yüzbaşıya bildiklerimi anlattım. Münir'in belli ki panik içinde uydurduğu senaryoyu bütünüyle yalanladım. Döndüm ama iyi değilim. Münir'den hiç beklemezdim bunu. Bugün orada sıkı yönetim mahkemelerinin olduğu binada gözaltı odasında tam 4 saat geçirdim. Gider gitmez yarım saat içinde sorgum tamamlandı. Ama dönüş için başka sorgulananları, yargılananları beklemek zorunda kaldım. Pencereden bakınca hemen 10 metre ötemde asfalt cadde kıpır kıpırdı. Güneş tam karşıya inmişti. Camın hemen önündeki ağacın yaprakları bir anda saydamlaşıverdi. Ağacın dibindeki çimenli alan pırıl pırıl bir açık yeşile dönüştü. Hemen önümde de çiçekler vardı, bildiğim çiçekler. Düşündüm ama adlarını çıkaramadım. Düşündüm, yaban menekşesi, Cezayir menekşesi, ortanca, ful, yıldız, şebboy, sardunya, ıtır, katır tırnağı, sarmaşık, karanfil, gül, papatya, gelincik, mine, aslan ağzı, akşam sefası, daha böyle birçok çiçek adı geçti aklımdan ama önümdeki çiçeklerin adlarını çıkaramadım. Çiçeklerin Türkçemizde ne güzel adları vardır. Hep o çiçekleri yakından tanımak, adlarını bilmek istemişimdir. Ama bunun için onlarla birlikte yaşamak, onlarla içli dışlı olmak gerek. Bildiğim çiçek adlarının azlığına üzüldüm. Hani bu aylarda beyaz yuvarlak tüyden topçuklar uçuşur havada, tutunca dağılıverirler. Onun da adını bilmiyorum. Oysa çocukluğumdan beri tanırım onu. Geçenlerde bir gün avluda duvar dibinde güneşe karşı oturmuşken birden havada gezinen, yakınımına sokulan bu topçukları gördüm. Görünmez bir esinti bile onları uçurmaya yetiyordu. Oysa havada hiçbir esinti yoktu. Sıcak, durgun, dingin, kıpırtısız bir gündü. Ama topçuklar kendilerini devindirecek esintiyi buluyorlar. Neşeyle, olağanüstü bir güzellikle dönenip duruyorlardı havada. Hayır, kavakların pamukçukları değildi onlar. Kavaklar, Nazım'dan bilirim, kirazın çıkışıyla birlikte pamukçuklarını dağıtırlar havaya. Kavaklar pamukladı mıydı, kiraz gelir ardından. Nisan deyince aklıma hep iki ozanın birbirine benzer, birbirinden güzel iki dizesi gelir. Yanılmıyorsam Aslan Ebirin'in çevirisiydi. Ünlü İngiliz şairi T.S. Eliot, Çorak Ülke adlı şiirinde şöyle der. Ayların en zalimidir Nisan, leylaklar açtırır kara toprakta. Oktay Rifat da ondan aşağı kalmaz. Köşe başını tutan leylak kokusu. Yakamı bırak da gideyim.